Ayrım 9 Baba Mario Puzo Sayfa 104 Babasının vurulmasından sonraki yarım saat içinde Sonny Corleone birbiri peş sıra 5 telefon konuşması yaptı. İlk telefon eden Corleone ailesinden para alan dedektif John Phillips'ti. Telefonda Sonny'ye söylediği ilk şey sesimi tanıdın mı oldu? Evet dedi Sonny, uykudan henüz kalkmıştı. Phillips doğrudan doğruya konuya geçti. Biri babanı yazıhanesinin önünde vurdu 15 dakika önce. Yaşıyor ama yaraları derin. Fransız hastanesine götürdüler. Freddy'yi de Chelsea karakoluna aldılar. Birazdan serbest bırakırlar. Ona hemen bir doktor çağırın. Ben hastaneye gidiyorum. Sana sık sık telefon ederim. Masanın karşı tarafından Sonny'nin karısı Sandra kocasının yüzünün kıpkırmızı kesildiğini, gözlerine garip bir parlaklık geldiğini görmüştü. ''Ne var, ne oldu?'' diye fısıldadı. Sonny onu elinin bir hareketiyle susturdu sonra. ''Yaşadığına emin misin?'' diye sordu. ''Evet eminim'' dedi dedektif. ''Çok kan kaybetti ama durumu göründüğü kadar kötü değil.'' ''Teşekkürler'' dedi Sonny. ''Yarın sabah saat 8'de burada ol.'' Sonny telefonu kapadı. Sakin olmaya çalışıyor ama yerinde duramıyordu. En büyük kusuru sinirli oluşuydu. Oysa böyle bir durumda sinirlenmemek gerekiyordu. Yoksa önemli bir hata işlenebilirdi. Yapması gereken ilk iş Tom Hagen'ı bulmaktı. Ama elini uzatırken telefon çaldı. Telefon eden babanın yazıhanesi yakınında çalışmasına izin verilmiş, at yarışlarına müşterek bahis kabul eden bir adamdı. Sonny'ye babasını vurduklarını, Don Corleone'nin öldüğünü bildirdi. Sonny birkaç sorudan sonra adamın söylediklerinin yanlış olduğuna karar verdi. Dedektif Phillips'in sözleri daha güvenilirdi. Telefon üçüncü kere çaldı. Arayan Daily News gazetesinin bir muhabiriydi. Sonny telefonu adamın yüzüne kapattı. Hagen'ın evine telefon etti. Hagen'ın karısına Tom daha gelmedi mi diye sordu. Hagen'ın karısı hayır gelmedi diye cevap verdi ama akşam yemeğine gelecek. Gelir gelmez beni arasın dedi Sonny. Durumu inceliyor, planlar kurmaya çalışıyor, böyle bir durumda babasının nasıl davranacağını düşünüyordu. Haberi alır almaz bunun Solozzo'nun işi olduğunu anlamıştı. Ama Solozzo diğer ailelerin rızasını almadan Don gibi güçlü birini saf dışı bırakmaya kalkışamazdı. Dördüncü kez çalan telefon düşüncelerini böldü. Telefonun öteki yanından gelen ses son derece nazik ve yumuşaktı. ''Santino Corleone ile mi konuşuyorum?'' ''Evet, Tom Hagen elimizde.'' dedi ses. ''Üç saate kadar serbest bırakılacak. Tom'u dinlemeden harekete geçmeyin. Boşuna, olan olmuştur. Artık herkesin mantıklı davranması gerekiyor. O ünlü öfkenize kapılmayın.'' Ses hafifçe alaycıydı. Sonny sesin kime ait olduğunu kestirememişti. Ama Solozzo'nun sesi olduğunu sanıyordu. Sesini sakinleştirmeye çalışarak ''Bekleyeceğim.'' diye cevap verdi. Karşıdan telefonun kapatıldığını gösteren çıtırtıyı duydu. Sonny altın kayışlı saatine baktı, telefonun edildiği saati masa örtüsünün üzerine kaydetti. Kaşlarını çatmış oturuyordu Sonny karısı. ''Ne oldu Sonny?'' diye sordu. Sonny soğukkanlılıkla ''Babamı vurmuşlar.'' dedi. Karısının yüzündeki dehşeti görünce ''Merak etme.'' diye atıldı. ''Ölmemiş, yaşıyor, yaşayacak da.'' Hagen'dan hiç söz etmedi. O sırada telefon beşinci kere çaldı. Arayan Clemenza'ydı. Şişman adamın sesi boğuk geliyordu. ''Olanları duydun mu Sonny?'' ''Evet ama ölmemiş.'' Telefonda uzun bir sessizlik oldu. Sonra Clemenza ''Tanrı'ya şükürler olsun.'' dedi sevinçle. Durdu ve kaygıyla ekledi. ''Emin misin? Bana sokakta vurulup öldüğünü söylediler.'' ''Yaşıyor.'' Sonny bütün dikkatini Clemenza'nın sesine vermişti. Clemenza içten gibiydi. Ama işin gerçeği Clemenza bir aktör gibi davranmayı da bilirdi. ''Dayanmalısın Sonny'' dedi Clemenza. ''Yapmamı istediğin bir şey var mı?'' ''Babamın evine gel. Pauli Gatto'yu da getir.'' ''Bu kadar mı? Hastaneye, Long Beach'teki eve adam yollamayayım mı?'' ''Hayır, yalnız buraya gelin.'' dedi Sonny. Yine bir sessizlik oldu. Clemenza durumu kavramaya başlamıştı. Sonny hem Pauli hangi cehennemdeydi diye sordu. ''Ne alt karıştırıyordu bugün?'' ''Pauli hastaydı.'' dedi Clemenza'nın temkinli sesi. ''Üşütmüş, onun için işe gitmedi. Bu kışı hep hasta geçirdi zaten.'' Sonny birdenbire dikkat kesildi. ''Şu birkaç ay içinde kaç kere gitmedi işe?'' ''3-4 kere sanırım. Freddy'ye başka birini isteyip istemediğini sordum hep ama istemedi. Sebep yoktu. Çünkü şu son 10 yıl çok sakin geçti. Peki, seni babamın evinde bekliyorum. Pauli'yi de mutlaka getir. Buraya gelirken evine uğrayıp al. Hasta olması beni ilgilendirmez, anladın mı? Cevap beklemeden telefonu kapattı. Sandra sessiz sessiz ağlıyordu. Sonny ona bir süre baktı. Sonra sert bir sesle, "Bizimkilerden biri telefon ederse babamın özel telefonundan aramalarını söyle," dedi. "Yabancı biri ararsa nerede olduğumu bilmediğini söyle. Hagan'ın karısına telefon et. Tom'un bu gece işi olduğunu, eve geç döneceğini bildir. Önemli bir şey olmadıkça beni arama. Böyle üzülüp ağlamanın gereği yok. Babam yaşıyor." Sonra evden çıktı. Karanlık çökmüştü. Aralık ayının sert rüzgarı sokakları birbirine katıyordu. Sonny'nin dışarı çıkmaktan korkusu yoktu. Buradaki 8 evde babasına aitti. Girişin 2 yanındaki evlerde aile işinde çalışanlar otururdu. Yarım daire şeklinde sıralanmış diğer 6 evin birine Tom Hagan ile ailesi, birine de kendisi yerleşmişti. Evlerin en küçüğü, en gösterişsizi babaya aitti. Kalan 3 ev Don'un emekliye ayrılmış eski dostlarına verilmişti. Bunlar istendiğinde evleri boşaltacaklardı. Zararsız gibi görünen bu evler topluluğu içine işlenemez bir kale meydana getiriyordu. 8 evin hepsinde de ışıldaklar vardı. Çevre gündüz gibi aydınlıktı. Kimse içeri gizlice giremezdi. Sonny babasının evine doğru yürüdü. Kapıyı kendi anahtarıyla açıp girdi. "Anne, neredesin?" diye seslendi. Annesi mutfaktan çıkıp geldi. Peşinden kızarmış biber kokusu dört bir yana yayıldı. Sonny kadıncağıza bir şey söyleme fırsatı bırakmadan kolundan tuttu, oturttu. "Telefon ettiler biraz önce," dedi. "Üzülme, babam hastanede, yaralanmış. Giyin, hastaneye gitmeye hazır ol. Ben sana bir araba hazırlatacağım, tamam mı?" Annesi yüzüne baktı bir süre. Sonra "Vurdular mı?" diye sordu. Sonny başını salladı. Annesi başını önüne eğdi. Sonra kalkıp mutfağa girdi. Sonny de peşinden gitti. Annesinin biberle dolu tavanın altını söndürüşünü, sonra yukarı odasına çıkışını izledi. Tavadan biberleri aldı, kalınca bir ekmeğin arasına koydu. Biberlerin sıcak yağı parmaklarının arasından akıyordu. Babasının çalışma odasına girdi. Kilitli dolaptan özel telefonu çıkardı. Telefon özel olarak verilmiş, kaydı sahte bir ad ve numarayla yapılmıştı. Önce Luca Brasi'ye telefon etti, cevap alamadı. Sonra Brooklyn'deki babanın en güvenilir adamı Capo Regime Tessio'yu aradı. Dipnot, Capo Regime çete reisi. Sonny ona olanları anlattı, ne yapılmasını istediğini söyledi. Tessio 50 kadar adam toplayacaktı. Hastaneye, eve adamlar yollayacaktı. Tessio, Clemenza'yı ellerine geçirdiler mi diye sordu. "Şimdilik Clemenza'nın adamlarını kullanmak istemiyorum," dedi Sonny. Tessio anlamıştı. Bir sessizlik oldu. Sonra Tessio, "Özür dilerim Sonny," dedi. "Beni baban say, öğüdümü dinle. Harekete geçmekte acele etme. Clemenza'nın bizi aldatacağını sanmıyorum." "Teşekkürler," dedi Sonny. "Ben de sanmıyorum ama dikkatli olman gerek, değil mi?" "Haklısın." "Bir şey daha var Tessio," dedi Sonny. "Küçük kardeşim Hannover'de bir koleje gidiyor. Oraya 1-2 adamını yolla. Bu karışıklık bitene kadar onun evde kalmasını istiyorum. Ben telefon eder, Mike'a durumu bildiririm. Kaygılanma, yalnız tedbirli olmaya çalışıyorum." "Peki," dedi Tessio. "İşleri yoluna koyar koymaz oraya gelirim, tamam mı? Adamlarımı tanıyorsun değil mi?" "Evet." Sonny telefonu kapattı. Duvardaki küçük kasaya gitti, açtı. İçinden mavi deri kaplı bir defter aldı, sayfalarını çevirdi. T harfine gelince durdu. Burada Ray Farrell $5000, Noel yazılıydı. Bunu bir telefon numarası izliyordu. Sonny numarayı çevirdi. "Farrell mi?" diye sordu. Karşı taraftaki ses "Evet" diye cevap verdi. "Sonny, ben Santino Corleone'yim," dedi. "Sizden bir ricam var. 2 telefon numarasını kontrol etmenizi, son 3 ay içinde bu numaraları kimlerin aradığını ve konuşmaları bana bildirmenizi istiyorum." Farrell'e Pauli Gatto ile Clemenza'nın evlerinin telefon numaralarını verdi. Sonra "çok önemlidir," diye ekledi. "İstediğimi bana gece yarısından önce bildirirseniz Noel'inizi daha iyi geçirmenizi sağlayacağım." Koltuğuna yaslanıp düşüncelere dalmadan önce Luca Brasi'yi bir kere daha aradı, yine cevap alamadı. Sonny kaygılanmıştı ama kendini toparlamasını bildi. Luca haberi duyar duymaz buraya gelecekti mutlaka. Sonny arkasına dayandı. Bir saate kadar ev ailenin adamlarıyla dolacak. Sonny onlara yapmaları gereken işleri bir bir söyleyecekti. Durumu bütün açıklığıyla düşününce gerçekten güç bir dönemde olduğunu ilk kez fark etti. 10 yıldan beri ilk olarak Corleone ailesine ve gücüne karşı konuyordu. Bu işin gerisinde Solozzo'nun bulunduğu kuşkusuzdu. Solozzo, New York'un 5 güçlü ailesinin birinden yardım görmedikçe babaya karşı koymayı aklına bile getirmezdi. Bu aile mutlaka Tatalyalar olmalıydı. Sonny acı acı gülümsedi. Türk işini iyi planlamıştı ama şansı yoluna gitmemişti. Don Corleone yaşadığına göre savaş ilan edilmişti. Luca Brasi ve Corleone ailesinin nüfuzu her şeyi yoluna koyacaktı. Yine kaygılanmaya başlamıştı Sonny. Peki Luca Brasi neredeydi? Üçüncü bölüm. Şoför de sayılırsa arabada Hagen'la birlikte 4 kişi vardı. Hagen'ı arkaya 2 adamın arasına oturttular. Solozzo öne, şoförün yanına geçti. Hagen'ın sağındaki adam uzandı. Çevresini göremesin diye Tom'un şapkasını burnuna doğru itti. Kıpırdamaya kalkma dedi. Kısa bir yolculuk yaptılar. Bu yolculuk 15 dakikadan fazla sürmedi. Arabadan indiklerinde Hagen çevreyi tanıyamadı. Çünkü karanlık çökmüştü. Onu bir zemin katına indirdiler, dik arkalıklı bir sandalyeye oturttular. Solozzo da karşıdaki mutfak masasının üzerine yerleşti. Yüzünde aç gözlü, çirkin bir ifade vardı. ''Korkmanı istemem'' dedi Hagen'a, ''ne de olsa ailenin başı değilsin. Corleone'lere dolayısıyla bana yardımcı olmanı istiyorum.'' Hagen'ın sigara tutan eli titriyordu. Adamlardan biri bir şişe çavdar rakısı getirdi. Porselen bir kahve fincanıyla Hagen'a da verdiler. İçki ellerinin titremesini durdurdu, bacaklarındaki uyuşukluğu giderdi. ''Patronun öldü'' dedi Solozzo. Durdu, Hagen'ın birden ağlamaya başlaması karşısında şaşırmıştı. Sonra devam etti. ''Onu yazıhanesinden çıkarken sokakta akladık. Öldüğünü duyar duymaz da senin peşine düştüm. Sonny ile barışmamı, anlaşmamı sağlamak zorundasın.'' Hagen cevap vermedi. Duyduğu üzüntü onu da şaşırtmıştı. Solozzo konuşuyordu. ''Yaptığım teklif Sonny'nin hoşuna gitti değil mi? Uyuşturucu madde geleceğin büyük işi. Bu işte öyle para var ki birkaç yıl içinde herkes zengin olacak. Baba yaşlanmıştı artık, canlılığını yitirmişti. Ama kendisi bunun farkında değildi. O öldü artık. Yeni bir anlaşma yapmaya, Sonny ile konuşmaya hazırım.'' Hagen böyle bir şey bekleme dedi. Sonny elinde ne var ne yok hepsiyle peşine takılacaktır. Solozzo sabırsızlıkla başlangıçta öyle olacak elbet dedi. Ama sen onun aklını başına getirebilirsin. Tattaglia ailesi beni destekliyor. Aramızdaki savaşı durdurmak için diğer New Yorklu aileler de işe karışacaklardır. Savaşımız onları ve işlerini etkiler. Sonny anlaşmaya bakarsa diğer aileler işimize karışmazlar. Hatta babanın en eski dostları bile. Hagen yine cevap vermedi. Ellerine bakıyordu. Solozzo onu kandırmak istermiş gibi devam etti. Don gücünü kaybediyordu artık. Eskiden olsa onunla konuşmam bile imkansızdı. Diğer aileler seni consigliori yaptı diye Corleone ailesine olan güvenlerini kaybettiler. Sen değil Sicilyalı, İtalyan bile sayılmazsın. Eğer savaş başlarsa Corleone ailesi mahvolur. Ben de dahil hepimiz kaybederiz. Ben Corleone ailesinin parasından çok siyasi çevrelerdeki adamlarına muhtacım. Sonny ile konuş, Capo Regime'lerle konuş, kan dökülmesinin önüne geçebilirsin. Hagen kahve fincanını uzattı, içki konmasını istedi. Bir deneyeceğim dedi ama Sonny çok inatçıdır. Luca Brasi'nin önüne o bile geçemez. Luca'ya dikkat etmeniz gerekecek. Solozzo sükunetle ben Luca'nın icabına bakarım dedi. Sen Sonny ile diğer 2 oğlanı yola getirmeye bak. Bugün adamların Freddy'yi de öldürebilirlerdi. Ama sıkı sıkı emir vermiştim bunu yapmamaları için. Gerektiğinden fazla düşmanlık yaratmak istemiyorum. Bunu onlara anlat. Freddy yaşıyorsa benim sayemde yaşıyor. Artık Hagen'ın kafası çalışmaya başlamıştı. İlk kez Solozzo'nun kendisini öldürmeye yahut rehin tutmaya niyetli olmadığını anladı. Duyduğu ferahlıkla yüzü utançtan kıpkırmızı kesildi. Solotso onu anlayışlı bir gülümsemeyle izliyordu. Hagen durumu enine boyuna düşünmeye koyuldu. Solotso'nun teklifini Corleone'lerle tartışmaya yanaşmazsa onu öldürebilirlerdi. O zaman Solotso'nun kendisinden akıllı, anlayışlı bir consigliore gibi davranmasını, teklifi Corleone kardeşlere iletmesini istediğini anladı. Üstelik Solotso haklıydı da, Tattalyalarla Corleone'ler arasında çıkabilecek bir savaşın ne pahasına olursa olsun önüne geçilmeliydi. Corleone'ler ölülerini gömmeli, unutmalı, bir anlaşmaya varmalıydılar. Daha sonra sırası geldiğinde Solotso'nun icabına bakarlardı. Başını kaldırıp bakınca Solotso'nun bütün düşüncelerini okuduğunu fark etti. Türk gülümsüyordu. Birden Hagen irkildi. Luca Brasi'ye ne olmuştu? Luca Brasi konusunda Solotso niçin bu kadar ilgisiz ve sakindi? Solotso'nun Long Beach'e geldiği gün baba Luca Brasi'yi istemiş, onunla özel olarak görüşmüştü. Ama şimdi bunları düşünecek zaman değildi. Hagen bir an önce buradan kurtulmaya bakmalıydı. Elimden geleni yapacağım dedi Solotso'ya. Haklı olduğuna inanıyorum. Don Corleone bile senin dediğin gibi davranmamızı isterdi sanırım. Solotso başını salladı. Güzel dedi, ben iş adamıyım. Kan dökülmesi hoşuma gitmez. Üstelik bu yüzden çok para kaybedilir. O sıra telefon çaldı. Hagen'ın arkasında oturan adamlardan biri kalktı. Telefona cevap verdi. Önce dinledi, sonra peki söylerim dedi. Telefonu kapadı. Solotso'nun yanına gitti. Türk'ün kulağına bir şeyler fısıldadı. Hagen Solotso'nun sapsarı kesildiğini, gözlerinin öfkeyle parladığını gördü. İçinde bir korku uyandı. Solotso ona düşünceli düşünceli bakıyordu. Hagen artık serbest bırakılmayacağını anlamıştı. Öldüreceklerdi onu. Ölmesini gerektiren bir şeyler olmuştu. Solotso Don hala yaşıyor dedi. O kalın Sicilyalı postuna 5 kurşun girmiş ama hala yaşıyor. Omzunu silkti Türk. Şansım yaver gitmedi dedi Hagen'a. Senin için de benim için de iyi olmadı bu. 4. Bölüm. Michael Corleone babasının Long Beach'teki evine vardığında her yerin nöbetçilerle dolu olduğunu gördü. Daire şeklinde sıralanmış olan evlerin ortasındaki bahçe ile gerileri 8 evden yansıtılan ışıldaklarla gündüz gibi aydınlanmıştı. Kavisli asfalt yolda en azından 10 araba duruyordu. Kapıda tanımadığı bir adam Michael'a kim olduğunu sordu. Michael söyledi. En yakındaki evden bir adam çıkıp geldi. Michael'ın yüzüne baktı. Babanın küçük oğlu bu dedi. Onu ben içeri götürürüm. Michael adamın peşinden babasının evine gitti. Evin kapısında da 2 adam duruyordu. Ev tanımadığı bir sürü insanla doluydu. Michael oturma odasına geçti. Burada Hagen'ın karısıyla karşılaştı. Teresa divana oturmuş sigara içiyordu. Önündeki küçük masada da 1 bardak viski vardı. Divanın öteki ucunda şişman Clemenza oturuyordu. Capo Regime'nin yüzü anlamsızdı. Parmaklarının arasındaki puro neredeyse tükenmek üzereydi. Clemenza onu görünce ayağa fırladı. Gelip elini sıktı. Avutucu sözler söyledi. Annen hastanede, babanın yanında dedi. Baban iyileşecek, kaygılanma. Michael'ın elini sıkmak için Pauli Gatto da ayağa kalktı. Michael ona merakla baktı. Pauli'nin babasına muhafızlık ettiğini biliyordu. Ama babanın vurulduğu gün Pauli'nin iş başında olmadığından habersizdi. Yine de ince esmer yüzün kaygılı, gergin olduğunu düşündüğünden ona Fred'i nasıl diye sordu, iyi mi? Doktor iğne yaptı diye cevap verdi Clemenza, uyuyor. Michael Hagen'ın karısına yaklaştı, eğilip onu yanağından öptü. Birbirlerini severlerdi. Michael kaygılanma diye fısıldadı, Tom'a bir şey olmaz. Sonny ile konuştun mu? Teresa bir an ona sarıldı, sonra başını salladı. Zarif ince bir kadındı Teresa. İtalyan'dan çok Amerikalı'ya benzerdi. Enik onu korkmuş gibiydi. Birlikte babasının çalışma odasına girdiler. Sonny masanın gerisindeki sandalyeye yayılıp oturmuştu. Bir elinde sarı bir defter, bir elinde de kalem vardı. Odadaki diğer kişi Tessio'ydu. Onu görünce Michael evdeki nöbetçilerin Tessio'nun adamları olduğunu anladı. Tessio'nun elinde de kağıt kalem vardı. Sonny onların içeri girdiğini görünce derhal yerinden fırladı. Hagen'ın karısına sarıldı. Üzülme Teresa dedi. Tom iyi. Şartları bildirmek için kaçırmışlar onu. Zaten Tom bir consigliore. Ona kötülük etmeleri için bir sebep yok. Teresa'ya baktı. Michael'a sarıldı. Michael şaşırmıştı. Beni dövmene alışmıştım dedi. Şimdi fikrini değiştirdin mi? Michael ile Sonny çocukluklarında sık sık kavga ederlerdi. Sonny omuz silkti. Bana bak çocuk dedi. Seni o Allah'ın belası okulunda bulamayınca çok üzüldüm. Seni de akladıklarını düşündüm. Anneme bir şey söylemedim. Ama babamın başına gelenleri anlatmak zorundaydım. Nasıl karşıladı? İyi, daha önce de başına geldi bu. Ben o dönemi iyi hatırlıyorum. Sen çok küçüktün. Sonra 10 yıl ortalık süt liman kesildi. Annem hastaneye gitti babamın yanında. Hastaneye biz de gitsek nasıl olur dedi Michael. Sonny başını salladı kuru bir sesle. İşler halledilinceye kadar evden ayrılamam. Telefon çaldı bu sırada. Sonny ahizeyi aldı. Dikkatle dinlemeye başladı. Michael masaya yaklaştı. Sonny'nin defterine baktı. Defterde 3 at yazılıydı. Solozzo, Philip ve John Tattaglia. Michael birden 2 adamın öldürülecek kişilerin listesini çıkardıklarını anladı. Sonny telefonu kapattıktan sonra Michael ile Teresa'ya döndü. İkiniz de dışarıda bekler misiniz dedi. Tessio ile yapılacak bir işimiz var. Hagen'ın karısı telefon Tom hakkında mıydı diye sordu. Zavallı kadın ağlıyordu. Sonny ona sarıldı kapıya doğru götürürken yemin ederim Tom'a bir şey olmayacak Teresa dedi. İşimi bitireyim ben de yanınıza geleceğim. Tom'dan bir haber alır almaz sana bildiririm. Kapıyı Teresa'nın ardından kapattı. Michael büyük deri koltuklarından birine oturmuştu. Sonny ona sert sert baktı yerine geçti. Çevremde dolaşırsan istemediğin şeyler duyarsın Mike dedi. Michael bir sigara yaktı. Size ben de yardım edebilirim. Hayır edemezsin dedi Sonny. Seni bu işe karıştırırsam bizim ihtiyar beni parçalar. Michael ayağa kalktı. Sen beni ne sanıyorsun diye bağırdı. Bizim ihtiyar dediğim benim de babam. Size yardım edebilirim. Sokağa çıkıp onu bunu öldüremem ama yardım edebilirim. Bana küçük çocuk gibi davranmayı bırak artık. Savaşa katıldım ben. Vuruldum hatırlıyor musun? Sürüyü de Japon öldürdüm. Birinin vurulduğunu görünce de ne yapacağımı sanıyorsun? Bayılır mıyım yani? Sonny gülümsedi. Peki dedi. Kal burada. Telefona bakarsın. Tessio'ya döndü. Demin gelen telefon bana istediğim bilgiyi verdi dedi. Yine Michael'a döndü. İhtiyarı birinin ele vermiş olması gerekirdi. Clemenza'dan kuşkulanıyordum. Paoli Gatto da olabilirdi. Bugün hasta olduğunu bahane ederek işe gitmemişti. Artık sorunun cevabı belli oldu. Ama sen zeki, çalışkan bir üniversite öğrencisisin. Sence suçlu kim? Solozzo'ya bizi kim sattı? Michael yerine oturdu. Her şeyi dikkatle kafasından geçirdi. 9. Ayrımın sonu. Sayfa 117.